13. ayırım. Kapitülasyon eski anlamında olduğu gibi yabancı bir devlete barış süresinde ticaret için verilmiş daimi olmayan konsesyon olmaktan çıkarak karşılıklı bağlayıcılığı olan ticaret anlaşması anlamını aldı. Daha sonra başka devletlere verilen kapitülasyonlar da bu 1740 modeline göre olmuştur. Bu Osmanlı ülkelerinde ekonomik bir kalkınma olacağını o zamandan yok eden bir eylem oldu. Osmanlı başkentinde teknolojik ve ekonomik kalkınma zorunluluğu fikrinin yeşerdiği bir dönemde geleneksel dış ticaret politikasının çağın gereklerinin tam tersi bir yönde daha aşağıya götürülmesi Fransa'dan sağlanacak dış yardımının karşılığı olmuştur. Sözünü ettiğimiz öteki amaçların gerçekleştirilmesi uğrunda Fransız diplomasisinin sürdürdüğü siyaset hem Avusturya'nın hem Rusya'nın hem de sonunda İngiltere'nin siyasi ilgilerini bu bölgeye çevirerek Osmanlı İmparatorluğu ülkelerini o zamanın en güçlü devletlerinin çemberi içine çekmiştir. Ortodoks, Katolik ve nihayet Protestan din rekabetleri de bunların bir görüntüsüdür. Böyle bir duruma doğru gelişmenin içindeki sonucu çağdaşlaşmaya karşı en güçlü siyasa din karışımı direnişi doğması olmuştur. Burada başka bir kısır döngü ortaya çıktı. Fransa dış yardımına karşılık yalnız maddi çıkarlar sağlamayı gütmekle kalmıyor, askeri güçlenme yönündeki girişimlerin ciddi olarak uygulanmasını istiyor. Bunun yapılmadığını gördükçe kendi çıkarlarını sağlamlaştırmak için yardım eylemlerine yeni bir biçim veriyor. Osmanlı Devleti reformları gerçekleştirmediği takdirde Rusya ve Avusturya tarafından bölüşülmesi tehlikesine karşı bunun Fransa'nın lehine olacak yolda olmasını sağlayacak tedbirler alıyordu. Osmanlı Devleti'ne yardım sağlayan Fransa'nın kendisinin Osmanlı bölgelerine göz dikmiş bir devlet olduğu şüphelerini uyandıracak, hatta doğrulayacak olaylar çıktıkça bu reformlara karşı direniş artıyordu. 1762'de yeni yardım diplomasisinin ilk sonucu 1768-1774 savaşı oldu. Bu savaş aslında Fransa'nın Polonya sorunu ile ilgili olan çıkarları yüzünden ve ittifak kabul etmeyen Fransa'nın kışkırtmaları ile başlamış gözükürse de Padişah 3. Mustafa'nın etrafını saran ve modern orcu reformculuğuna karşı olan kişilerin cihat anlayışının etkisi altında başlatılmıştır. Sonuç hem Fransız diplomasisinin amacının hem de ona aykırı düşüncelerde olan reform aleyhtarlarının amacının tam tersi oldu. Küçük Kaynarca Anlaşması Rusya'yı Karadeniz hatta Ege Denizi'ne kadar getirdi. Ona Ortodoksların himayesi hakkını sağladı. Rusya'nın Osmanlı başkentinde daima elçilik bulundurması hakkını tanıdı. Rus tüccarlarına Fransız tüccarlarının yararlandığı ticaret haklarını da verdi. İçerideki reform aleyhtarlarının iddiasına karşın modern silahlarla ve yöntemlerle yetiştirilmiş ordu karşısına cihat ve gaza havasıyla çıkamayacaklarını gösterdi. Ayrıca Avrupa'da hatta Fransa'da Osmanlı Devleti'nin çökmeye mahkum olduğu fikrine kesin bir inanç haline getirdi. 1782'ye kadar askeri eğitimin girişimleri durdu. Yenilgi askerlik alanında yapılacak çabaları söndürmüş, Avrupa yöntemiyle eğitimin ordu kurmanın kolay bir iş olmadığını göstermişti. Ekonomik kalkınma sorunu ise büsbütün unutulmuştu. Lale Devri'nin açtığı yolun bir yıkım ile kapanması üzerine tekrar eski müesseselerde ıslahat yapılması fikrine bu kez farklı bir biçimde dönüldü. Bu kez Yeniçeriliğin ıslahı yerine tımar, zahmet örgütlerinin ıslahı düşünülmeye başlandı. 1782'de sadrazam olan Halil Hamit Paşa'nın bu girişiminden bir sonuç çıkmamıştır. Yalnız geleneksel kuruluşlarda reform yapılabileceği düşününün hala yaşadığı bize gösterir. Halil Hamit bu durum karşısında Fransa'nın askeri yardım tutumundaki değişikliği yeni bir kalkınma yolunun açılacağı sanısıyla kabul etmişti. Fakat Fransa'nın yeni yardım siyasetine göre yardım adeta zorlanacak, büyük ölçüde uzman ve malzeme gönderilecek, Osmanlı Devleti ne yolda giderse gitsin Fransa yardımı kendi çıkarlarını sağlayacak yönde yapacaktı. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı üzerine Fransız elçisi Saint-Priest bu zorlayıcı yardım programının uygulanmasına geçti. Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi planının hararetli güdücülerinden olan bu elçinin Osmanlı ordusunu ıslah etmek ve yetiştirilmek üzere bir askeri misyon gönderilmesi teklifi reddedilince Fransa kendiliğinden harekete geçti. Bir Fransız subayı, haritacı, mühendis, top ve mermi uzmanı, coğrafyacı akını başladı. Daha önce Türkiye'de bulunan Baron de Tott gibi askerlik uzmanlarını içine alan daha geniş bir planın uygulanmasına başlandı. Yardım eylemleri 3 alanı kapsıyordu. 1- İnceleme ve istihbarat, 2- Top dökümü ve süratli topçu kıtaları yetiştirilmesi, 3- Tersane, istihkam ve topçuluk alanlarında eğitim ve kitaplar hazırlanması. Birinci alanda çalışmalar tamamıyla Fransızlardı. Karadeniz'den Akdeniz'e, Mısır'dan Mora'ya kadar bütün bölgeler dalga dalga gelen Fransız coğrafyacıları, subay ve uzmanları tarafından inceleniyor, haritaları yapılıyor, Fransa hükümetine raporlar hazırlanıyordu. Mora, Rumeli, Girit, Ege adaları, Çanakkale ve İstanbul boğazları, Kuzey ve Güneybatı Karadeniz kıyıları, Dinyeper'den Varna'ya kadar ki kıyılar ve nihayet Suriye ve Mısır kıyılarında incelemeler yürütüldü. Bu bölgelere hükmettiği farz olunan Osmanlı Devleti'nin yapamadığı bu işleri Fransızların teknik ve bilimsel yöntemlerle yaptıklarını gören sadrazam memnundu. Fakat bu ilerlemelerin arkasında çıkarlar yattığından şüphe edinenlerin eline koz verecek olaylar da patlak vermekte gecikmedi. Bunların başında Türklerle yakın teması olan Baron de Tott'un tutumu gelir. Bu zat 1781'de Fransa'nın Dışişleri Bakanı olan Comte de Vergasnes'in Türkiye'de elçi olduğu zamanda onunla birlikte gelmişti. Fransa hükümeti tarafından genellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun durumunu inceleme, Türkçe öğrenme ve özellikle Kırım ile ilgili bilgileri toplama işleriyle görevlendirilmişti. Rusya Savaşı sırasında 1769'da padişahın isteğiyle Çanakkale istihkamları işleriyle görevlendirilmişti. Ondan sonra Comte de Bonneval zamanında kurulan Hendesehane'yi yenileştirme işine de verildi. Bu eylemlerini anlatan anılarında görüleceği gibi Baron de Tott bu işlerde karşılaştığı kişileri son derece cahil ve aşağılık insanlar olarak görür. Tutumu ile mühendishanede çoğu ülema sınıfından gelen hocaları, onları destekleyen derya kaptanı Gazi Hasan Paşa'yı ve onun Halil Hamit aleyhindeki kliğine son derece kızıyordu. Hasan Paşa'nın padişahın 1. Abdülhamit üzerinde çok güçlü bir nüfuzu vardı. Çok çalışkan, enerjili ve tersanede başarılar gösteren bir adamdı. Çok zengin ve nüfuzlu olan bu paşa, dış yardımcı Fransızların amansız bir düşmanı olmuştu. Dış yardımda kalkınma aleyhlerine Fransızlar da kırdıkları potlarla yardımda geri kalmıyorlardı. Üst üste gelen bazı olaylar şüpheleri ve düşmanlıkları doğrulamaktaydı. Birinci olay Fransa'nın İstanbul'a yeni bir elçi göndermesiyle ilgilidir. Fransa hükümeti 1783'te Osmanlı başkentine elçi olarak seçilmesi dünyada en son akla gelecek bir kişiyi İstanbul'a tayin kararını vermişti. Bu zat Comte de Chusey Colivert'dir. 1725-1817 Küçük Karnarca Barışı'ndan 2 yıl sonra 21 yaşındayken hayranı olduğu eski Grek uygarlığını görmek üzere Atina ve Isparta'yı gezmiş, 1782'de de bu gezisini çok güzel gravürlerle süslü iki büyük cilt halinde yayınlamıştı. 1783'te bu kitaba Diskur Preliminaris'in başlığı altında uzun bir giriş koymuştu. Burada Atina ve Isparta çocuklarının bugün aptal Müslümanın boyunduruğu altında yaşamakta oluşuna karşı duyduğu isyanı anlatır. Sanat ve edebiyat alanındaki başarısı ile Akademi Fransa üyeliğini kazanmış olan bu genç adam, aynı zamanda Fransız hariciyesine uzun süre rehberlik etmiş olan ünlü bir muhtıranın da yazarıdır. Bu muhtırada Fransız dış politikası için çizilen direktif şuydu: İngiltere'ye olan kayıplarına karşılık Fransa yakın doğuda kesin olarak üstünlüğünü kurmalıdır. Yunanistan'ı, Ege adalarını, Mısır'ı, Kızıldeniz'i elde etmelidir. Bu yoldan İngiltere'ye büyük bir darbe indirilecektir. Osmanlı topraklarının Rusya eline geçmesi, Rusların Akdeniz'e sarkmasının önlenmeli, İstanbul'da da Fransa'nın himayesinde bir devlet kurulmalıydı. Fransa hükümeti böyle fikirleri olan bir diplomatı İstanbul'da yaratacağı tepkiyi düşünmeksizin ya da İstanbul'da bunların bilinemeyeceğini sanarak elçi olarak göndermek pervasızlığında bulundu. Chusey Colivert'in de kitabında Türklerin haberi olmadığı inancının rahatlığı içerisinde 1784'te İstanbul'a geldi. İkinci olay 16. Louis'nin akrabalarından ve çok nüfuzlu Lüksemburg dükünün oğlu Dük Charles Emmanuel Sigismond de Montmorency'nin büyük bir askeri ıslahat projesi teklifidir. Projeyi 1784'te getiren dükün sekreteri Halil Hamit Paşa ile yaptığı görüşmelerde Osmanlı ordusunun yenilenmesinin başlıca nedeninin yeni savaş yöntemlerinin, yeni savaş araçları yapan tekniklerin, yeni çakmaklı tüfeklerle sürat toplarının bilinmemesi olduğu anlatıldıktan sonra Dük'ün 1200 kişilik bir Fransız subay ve uzman heyetiyle Rodos ya da Girit'te karargah kurarak Osmanlı ordusunu ıslah etme işini üstüne almasını teklif etmişti. Hasan Paşa'nın Fransızların faaliyetleri ve sadrazamın bunların bir oyuncağı haline geldiği hakkındaki şüphelerine bir inanç haline getiren olay ise Fransız Bahriyesi'nin önemli bir subayı olan ve tersanedeki mühendishanede sözde öğretmen olan Şövalyer Truguet'in 1784'te İstanbul'da elçiliğe bağlı bir gemiyle gizlice boğazdan çıkıp gitmesi oldu. Birkaç hafta sonra İngiliz elçisi Sir Robert Innes, Mısır'daki ajanlarından geminin Mısır'a gittiğini ve Kölemen beylerinden Murat ve İbrahim ile müzakerelere giriştiğini haber alarak Hasan Paşa'ya bildirdi. Hasan Paşa, eski elçi Sam Prest'in kendi hükümetini Mısır'ı işgal etmeye kandırmaya çalıştığını, 1777'de Baron de Tott'un Fransa'nın Suriye ve Mısır'da ticaret yaptığı limanların müfettişi adı altında Mısır'ın işgal planını hazırlamak üzere gönderildiğini biliyordu. O zaman donanmasıyla baronun peşine düştüğü halde onu yakalayamayan Hasan Paşa, bu esrarlı Truguet seyahatinin de aynı planın bir devamı olduğuna hükmetti. Fakat asıl son bir olay her şeyi alt üst etti ve Halil Hamit'in 1785'te azli ve sonra idamı boyuna din devlet haini yaftasının takılmasıyla sonuçlandırıldı. Şehzade Selim'in amcası olan padişahtan gizlice ve Fransız elçiliğinin Fransa'ya tahsile gönderdiği İshak Bey adlı birinin aracılığı ile Fransa kralı 16. Louis ile mektuplaşmaya kalkmıştı. Genç şehzade Fransa'ya karşı olan hayranlığından tahta geldiği zaman Fransa dostluğu siyaseti güdeceğinden, Fransa kralından yardım göreceği umudunda olduğundan söz ediyordu. Bunun ötesinde bir maksadı var mıydı? Halil Hamit Osmanlı tarihinde bundan sonra da görüleceği gibi şehzade ile anlaşıp ihtiyar padişahı düşürmek düşüncesinde miydi? Yoksa padişahın bu yazışmayı öğrendiği zaman böyle bir komplo hazırlamakta olduğunu sanmasına yol açacak biçimde elçilik tarafından İstanbul'da Fransa'ya sadık bir hükümdar bulundurulması fikrinin gereği olarak yapılmış bir manevraya genç şehzade safçasına alet mi edilmekteydi? Bu noktalar henüz bilinmiyor. Bildiğimiz bir şey varsa Fransız valiyetlerinin ve Halil Hamit'in düşmanlarının bu yazışma hakkında kesin darbeyi indirecek bilgi elde etmeleri ve padişaha bildirmeleridir. Fransa'nın Osmanlı Devleti'ni destekleme siyasetiyle Fransa'nın düşün hayatında yeni Rusya hakkında beslenen fikirler de çelişki gösteriyordu. Fransa'da 16. Louis döneminin despotizmine isyan eden aydınlanma düşünürleri, Pedro ve Katerina idaresi altında modernleşen Rusya'yı hayranlıkla alkışlıyorlardı. Ansiklopedistler arasında Voltaire ile Diderot'un şiddetli Rus hayranı idiler. Osmanlı-Rus savaşını aydınlıkla karanlık, barbarlıkla uygarlık arası bir savaş olarak nitelendiriyorlardı. Montesquieu, Rusya hakkındaki görüşlerinde daha eleştirici bir tavır alıyor, Russo ise Rusya'ya karşı düşmanca bir tavır takınıyordu. Avrupa'da Osmanlı Devleti'nin çökmeye mahkum olduğu fikri zaten yeni değildi. Rusya'nın zaferi Fransa'da büyük tepki yaratmıştı. Osmanlı Devleti'nin çökmeye mahkum olduğu sanısı artık genel bir kanı haline gelmişti. Şimdi buna iki yeni fikir daha katıldı. Biri Türklerin Avrupa'dan kovulması zamanının geldiği, ötesi Osmanlı İmparatorluğu yerine bir Helen İmparatorluğu kurulması fikri. 15. Louis zamanında Marius de Argenson, Avrupa'da en büyük devrimin Osmanlı İmparatorluğu'nun istilası olacağını yazmıştı. Türklerin Avrupa'dan kovulması fikri 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başında yaşamış olan ünlü Fransız düşünürlerinin hem gericileri hem de ilericileri arasında ortak bir görüş oldu. Avrupa'da Türkler hakkında uzun süre yaşamış olumsuz düşünceleri yaymada çok okunmuş iki kitap da rol oynamıştır. Bunların birincisi sözü edilmiş olan Baron de Tott'un anılarıdır. Baron de Tott'un üstünde en çok durduğu şey Türklerin körcesine kendilerine güvendikleri halde son derece cehalet içinde oldukları ve bunu asla anlamadıkları gibi anlayamayacaklarıdır. Rusya seferine büyük bir fanatizm içinde katıldıklarını, ordularında disiplin, bilgi namına bir şey olmadığını, askerlerin de başlarındaki devlet adamlarının da yağmacılığı ve hırsız olduklarını, yenilmelerinin nedenlerini anlayamadıklarını, yenilgi karşısında kaderciliğe sığındıklarını, en büyük düşmanlarının kendileri olduğunu, modern bilim ve tekniklerin değişmesine karşı şimdiye kadar ilgisiz kaldıklarını, yenilince şaşırıp kaldıklarını ve onları sadece düşmanlarının ihmallerinin kurtardığını, Türkiye'de geçirdiği tecrübeler vesilesiyle tekrarlar.